Ayrım 14.
ABD'nin planındaki birinci aşama gereği, Türkiye'deki yerel yönetimler AKP ile PKK arasında parsellenecek ve Türkiye'nin bölünmesi süreci yerel zemine oturtulacaktır. Yerel yönetimler, çeşitli NGO'lar, bazı vakıflar, bazı tarikatlar ve benzeri bu amaçla kullanılmaktadır. Hep böyle olmuştur. Tarihimizin bütün devrimci atılımlarında Türk ve Kürt ortak vatanlarının bağımsızlığı için sımsıkı birleşirken, emperyalizm onlara karşı irtica ve bölücülüğü Türkiye'yi içeriden vurmak için kullanmıştır. Gelinen nokta çarpıcıdır. İki ay önce kimin aklına gelirdi? Türkiye'de Boşnakça, Lazca ve Zazaca televizyon olacak ve etnik parçalama devlet eliyle yürütülecek. Milli devlet, devlet iktidarını ele geçiren haçlı irtica ve bölücülük tarafından yıkılmakta ve millet dağıtılmaktadır. Milli devletin ve milletin temelini oluşturan Kemalist devrim, Türkiye'nin altından çekildiği zaman doğacak sonuç budur. 3. ABD'nin İslam Cumhuriyeti yönetimi gayrimeşrudur. ABD güdümlü haçlı irtica, Türkiye'mize son darbeleri indirme hazırlığı içindedir. Powell'ın Türkiye'den İslam Cumhuriyeti diye söz etmesi bu son darbe kapsamındadır. Türkiye'nin direnci kırılmakta ve ABD'nin silahlı mücadelesi için uygun zemin döşenmektedir. Sıra şimdi Türk ordusunun İslam Cumhuriyeti ile uyumlu hale getirilmesine gelmiştir. ABD'nin İslam Cumhuriyeti diye adlandırdığı mafya tarikat yönetimi gayrimeşrudur. Bu yönetimin Cumhuriyeti ortadan kaldıran uygulamaları gayrimeşrudur. Ya ABD güdümlü haçlı irtica Cumhuriyeti yıkacak ya da Cumhuriyet onlardan kurtulacaktır. Böyle bir tarihi noktaya gelmiş bulunuyoruz. 4. Zaman dar. Ve en önemlisi zaman dardır. Türkiye ve Türk devrimi dıştan ve içten kuşatılmış, iç hat durumuna düşmüştür. Burada kurbanlık koyun gibi beklenemez. İç hat durumundan çıkmak için acil bir yarma hareketi gerekir. Tayyip Erdoğan iktidarından bir an önce kurtulamazsak, Türkiye çok ağır faturalar ödeyecektir. Çünkü Türkiye'nin direnme imkanları bu iktidar tarafından hızla yıkıma uğratılmaktadır. Ve en önemlisi Tayyip Erdoğan yönetimi devlet imkanlarını kullanarak mevzilerini pekiştirmekte, halkın bir kesimini tarikat ağında örgütlemekte ve Cumhuriyet'e son darbeyi indirmede dış düşmana hizmet edecek iç yıkıcılığı inşa etmektedir. Kurtuluş Savaşı yıllarında İngiliz emperyalizmi ve padişah hükümetinin Anadolu'daki Mustafa Kemal hükümetini boğmak için 23 isyan örgütlediği unutulmamalıdır. Bu girişimler Cumhuriyet devrimi yıllarında emperyalizm güdümlü bölücü isyanlar halinde devam etmiştir. İrtica ve bölücülük bugün de iç cephede kitlesel kalkışmalar tehdidini açıkça yöneltmekte ve kalkışmalarda savunma perdesi altında silah kullanacağını ilan etmektedir. 5. Kuşatma nereden yarılır? Kuşatmayı ancak iç cepheden yarabiliriz. Türkiye'nin dış cephedeki tehdide karşı direnebilmesi için öncelikle içerideki işbirlikçilerini iktidardan indirmemiz ve etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bütün imkan ve kabiliyetini dış tehdide karşı seferber edebilmesi için birinci görev budur. Bu iktidar tepemizde olduğu sürece Türkiye'nin kendisini savunmaya karar vermesi bile imkansızdır. Bu kararın Türkiye'yi içeriden kuşatma görevini üstlenmiş bir iktidarla alınması mümkün değildir. Türkiye'nin bütün imkan ve kuvvetlerini bu dar boğazdan çıkmak için seferber edecek bir milli hükümetin kurulması Türkiye için bir hayat memat sorunudur. Tayyip Erdoğan yönetimini yıkma mücadelesi ancak ABD güdümlü mafya tarikat rejimini tasfiye, başka deyişle devrim perspektifiyle yürütüldüğü zaman tutarlı olabilir. Türkiye'deki mafya tarikat rejiminin elbette Tayyip Erdoğanlar dışında başka seçenekleri de bulunmakta ve hazırlanmaktadır. Ancak Tayyip Erdoğan iktidarını yıkmak, hortumcunun, irticanın ve bölücülüğün üzerine yürümenin ve bu güçleri etkisiz hale getirmenin yakıcı ve önemli adımıdır. Bazıları bugünkü koşullarda bu iktidarın indirilmesinin mümkün olmadığını düşünmektedir. Unutulmamalıdır. 1919 yılı başında İstanbul'daki padişah hükümetinin bertaraf edilmesi umudunu taşıyan kimse de yoktu. Bir tek Mustafa Kemal Paşa böyle bir plana sahipti ve bunu mümkün görüyordu. Milletin kurtuluş ihtiyacı Anadolu'da bir milli hükümet kurulmasını zorunlu kılıyordu. Nitekim Ekim 1919'da damat Ferit Paşa hükümeti düşürülmüş ve arkasından 6 ay içinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da Milli Meclis ve Milli Hükümet kurulmuştur. Bugün de Türkiye'nin mevcut kuşatmayı yarma ihtiyacı bir milli hükümeti zorunlu hale getirmektedir ve Türkiye'nin bu birikimi vardır. Böyle durumlarda öncülerin tavrı belirleyicidir. Ergenekon'da o öncü, dağlardaki madenlerin eritilmesine önderlik eden, dağın içine hapsolan topluma yol gösteren demirci ustasıydı. Sakarya boylarında ise o öncü, milleti uyandırmak için ölümüne direnen kahramanlardı. Türkiye her zaman o birikime sahiptir. İşçi Partisi o birikimin örgütlü müfrezesidir. 6. Kuşatma nasıl yarılır? Tayyip Erdoğan hükümeti nasıl bertaraf edilebilir ve milli hükümet nasıl kurulabilir? Tayyip Erdoğan iktidarı millet ordu işbirliğiyle bertaraf edilebilir. Millet ordu işbirliği hiçbir zaman saray darbesi anlamını taşımamaktadır. Millet ordu işbirliğinin unsurları milli kuvvetler olarak adlandırılacaktır. Milli kuvvetler şöyle sıralanabilir: Halk Hareketi, Milli Güç Birliği, Meclisteki Milli Kuvvetler, Ulusal Medya, Ulusal Kanal ve benzerleri, Türk Ordusu. Milli kuvvetlerin esas belirleyici unsuru Halk Hareketi'dir. Bugün Halk Hareketi'ni oluşturan kuvvetler şunlardır: İşçi Hareketi, Kamu Emekçileri Hareketi, Üniversite ve Gençlik Hareketi, Köylü Hareketi, Milli Sanayici ve Tüccarların Mücadelesi. Bugün bu kuvvetlerin mücadelesini bir yatakta toplamak ve hükümetten kurtulma hedefine yöneltmek günün görevidir. Bu görevi tanımlayan ve bu görev için mücadele eden tek bir parti vardır, o da İşçi Partisi'dir. İşçi hareketinden yükselen, şalter inecek, hükümet gidecek sloganı, hükümeti indirmenin yollarından birini göstermektedir. İşçi hareketi, Tekel'in, Petkim'in ve TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine izin vermedi. Milli devleti eyaletlere bölme amacı taşıyan kamu reform yasası tasarısının geri çekilmesinde etkili oldu. Cumhuriyet ekonomisinin mevzilerini savunmada belli başarılar kazandı. 2003 yılı Ocak ayında yapılan Kıbrıs ve Kuzey Irak mitingleri, 30 Ağustos'ta gerçekleşen Mehmetçik Johnny'ye kalkan olamaz mitingi ve Eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplanan halkçılık kurultaylarının arkasından 25 Ekim'de Ankara'da ve 29 Ekim'de İstanbul'da üniversitelerin ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleştirdikleri 100 bin kişilik yürüyüşler, kitlesel eylemler bağımsızlığı ve cumhuriyeti savunan halk hareketinin adım adım ilerlediğini gösterdi. Arkasından 2004 yılı mücadeleleri geldi. İşçi hareketi yanında üniversitelerin YÖK yasa tasarısına karşı isyanı, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen NATO toplantısına karşı Avrasya toplantısı ve kitle hareketleri, halk hareketinin devam ettiğini gösterdi. Bu süreç içinde İstanbul Üniversitesi merkez olmak üzere Ulusal Birlik Konseyi kuruldu. AKP iktidarını yıkmak için ABD güdümlü medyanın toplum içindeki etkisinin kırılması ve bu amaçla ulusal bir medyanın inşası yolunda da belli başarılar kazanıldı. Ulusal Kanal, Anadolu ve Trakya'nın birçok yerinde bir toplumsal hareket geliştirdi. Yerel kuvvetlere ve emekçi örgütlenmelerine dayanarak direklerini dikti, vericilerini yerleştirdi. En uzak köşeye kadar ulaştı ve kablo hakkının iadesi için büyük bir mücadele yürüttü. Ulusal Kanal'ın ve az sayıda millici basın organının çabalarına rağmen Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekat, Türkiye halkının bilincini karartmaya, özgüvenini sarsmaya devam etmekte ve yeni mevziler kazanmaktadır. Bu durumda Ulusal Kanal başta olmak üzere ulusal medya araçlarının geliştirilmesi ve etkili kılınması ihtiyacı düne göre daha yakıcıdır. Çeşitli mecralarda yürütülen mücadelenin bir önderlik altında birleştirilmesi bugünün merkezi görevidir. Bu mücadele içinde iktidarın nasıl indirileceği sorusuna cevap olarak çeşitli seçenekler ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin artık ne yazık ki korunacak bir bağımsızlık ve cumhuriyeti bulunmuyor. Tam bağımsızlığı yeniden kazanmak ve cumhuriyeti yeniden kurmak önümüzdeki görevlerdir. Bu nedenle milli devleti kurtarmak bir devrim meselesi haline gelmiştir. Cumhuriyet artık ancak bir devrimle kurtarılabilir ve yeniden yapılandırılabilir. 7. Milli hükümet. Milli hükümetin kurulması. Cumhuriyeti yıkmak isteyenler kesinlikle yıkılacaktır. Tayyip Erdoğan'ın attan düşüşü bir ata binme macerasının sonunu göstermişti. Herkes attan düşebilir. Ama bir başbakan fiyaka için atın üzerine çıkarsa ortada bir macera olayı vardır. Tayyip Erdoğan'ın şov yapacağım diye manejde ata binmesi ile iktidarda yaptıkları arasında çarpıcı bir benzerlik bulunuyor. Tayyip Erdoğan bilmediği ve yapamayacağı işlere kalkışmaktadır ve yeteneksizliğini de şovla örtmek peşindedir. Küçük macera attan düşmekle sonuçlanmıştır. Büyük macera ise iktidar koltuğundan düşmekle sonuçlanacaktır. Tayyip Erdoğan iktidarının bertaraf edilmesi ile milli hükümetin kurulmasını mutlaka tek bir eylem olarak düşünmemek gerekir. Sürecin çeşitli aşamalardan geçen bir seyir izlemesi daha büyük olasılıktır. Önce Tayyip Erdoğan iktidarı bertaraf edilecek, sonra bazı ara aşamalardan geçilecek, çeşitli hükümet çözümleri denenecek ve zamanla Türkiye'nin ihtiyacı olan milli hükümet çözümüne varılacaktır. Bugün mesele Türkiye'yi haçlı irticadan kurtaracak ve milli hükümeti kuracak gücü adım adım inşa etmektir. Milli hükümetin program ve stratejisi. Milli hükümetin programı özet olarak milli devleti savunmak ve Kemalist devrimi tamamlamak. Cumhuriyetin değerleri temelinde bağımsız, halkçı, kamu sektörü ve özel sektörün toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için birbirini tamamladığı laik bir Türkiye kurmaktır. Bu programın alt başlıklarını sıralayacak olursak, iç tehdit unsurlarını bertaraf ederek milletin güçlerini birleştirmek, caydırıcı bir savunma kuvveti inşa etmek, dış tehdide karşı Kıbrıs ve Kuzey Irak cephelerinde kararlı direnme, Irak'taki ABD işgaline son verilmesi ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya yönelik Avrasya birikiminin harekete geçirilmesi, milli direnme ekonomisini inşa etmek, iç borçları 10 yıl takside bağlamak, hortumcunun malına el koymak, ülke içindeki dolar ve euroyu Türk lirası ile değiştirmek, Avrupa Gümrük Birliği'nden çıkmak, Türkiye'de üretilebilen malları dışarıdan almamak, bir üretim ekonomisi inşa etmek için tarımı ve milli sanayiyi desteklemek, özelleştirmeye son vermek, kitlere yatırım yaparak verimli çalışmalarını sağlamak, ülkenin bütün iş gücü birikimini değerlendirecek bir emek seferberliği gerçekleştirmek, iç piyasada yabancı hipermarket ve süpermarketlerin hegemonyasına son vererek Türk esnaf ve tüccarının ticaret tekelini sağlamak. Türkiye'nin bölgedeki ve dünyadaki ittifak potansiyelini değerlendirmesi, öncelikle Türkiye'nin kendisini savunmaya karar vermesine bağlıdır. Kendisini savunmada kararlılık göstermeyen bir Türkiye, ne Kıbrıs cephesinde ne de Kuzey Irak cephesinde müttefik bulabilir. Milli hükümetin stratejisi, milli devleti yeniden kurarak Kemalist devrimi tamamlamaktır. Bu amaçla, başta ABD emperyalizmi olmak üzere, emperyalizme ve ortaçağ ilişkilerine karşı işçi sınıfı, köylülük, küçük esnaf ve zanaatkar, milli sanayici ve tüccar ile ordudan oluşan milletin bütün güçleri birleştirilecektir. Bugün belirleyici görev ABD'den gelen esas tehdide karşı milli bağımsızlığın, milli egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve cumhuriyet devrimi değerlerinin savunulmasıdır. ABD tehdidine karşı başta Rusya, İran, Azerbaycan, Suriye ve diğer Arap ülkelerinin oluşturduğu bölge güçleri olmak üzere Asya'dan Almanya, Fransa'ya kadar uzanan Avrasya ittifak potansiyelini adım adım harekete geçirmek uluslararası görevdir. Kitabın tezleri. 1. İki kamp. Bugün dünyanın açıklamasında ve Türkiye'nin Kemalist devrimi tamamlama stratejisinin oluşturulmasında dünyanın ezen ve ezilenler diye iki kampa ayrıldığını saptamak belirleyici önemdedir. 2. Ezen ezilen kamplaşması keskinleşiyor. Küreselleşme denen süreç emperyalizm ve devrimler çağının 1990 sonrasındaki dönemidir. Bu sürecin en önemli özelliği dünya ölçeğinde ve tek tek ülkelerin içinde zengin ile yoksul arasındaki uçurumu derinleştirmesi, emperyalizm ile mazlumlar dünyası arasındaki çelişmeyi olağanüstü ölçülerde şiddetlendirmesidir. O kadar ki emperyalist sistemin başını çeken ABD, bu süreçte yeni dünya düzeni tasarımıyla milli devletleri ortadan kaldırmayı ve bu sayede bütün dünya ekonomisini kendi hegemonyası altında tek bir dünya piyasasında bütünleştirmeyi amaçlamıştır. Bu nedenlerle küreselleşme sürecinde gittikçe daha derin çelişmelerle ve daha kalın duvarlarla birbirinden ayrılan ve birbirine karşı mevzilenen emperyalizm ile ezilen dünya arasında Ortak değerler, ortak yaklaşımlar ve ortak tavırlar yoktur. Karşıt değerler, karşıt yaklaşımlar ve karşıt tavırlar vardır. Emperyalist sistemin ortak değerler diye adlandırdığı kavramlar, emperyalizmin çıkarlarını temsil etmektedir. Bu çıkarlar, mazlumlar dünyasına zorla dayatılmıştır. Ancak dünya hızla uyanmaktadır. 3. Emperyalistler arası çelişmeler keskinleşiyor. Kapitalizm, her zaman çok sayıda sermayenin birbiriyle rekabetidir. Kapitalizm tekelleşmekle birlikte tek bir kapitaliste dönüşemez. O zaman kapitalizm kalmaz. Milletler arası tekeller tek bir dünya tekeli oluşturmuş değillerdir ve oluşturamazlar. Aralarındaki kıyasıya çarpışma, emperyalist devletler arasındaki bloklaşma ve kapışmalar zemininde cereyan etmektedir. O nedenle emperyalizm tek bir süper devlet veya ultra süper devlet çatısı içinde birleşmiş veya toplanmış değildir. Emperyalist devletler arasındaki rekabet ve çatışma önümüzdeki dönem daha derinleşecektir. ABD patronluğu altında tek kutuplu bir dünyanın kurulması mümkün değildir. Dünyanın gidişi çok kutuplu yöndedir. Bu durum, milli devletler için baş tehdit olan ABD emperyalizmine karşı yeni ittifak ve dolaylı ittifak imkanları yaratmaktadır. ABD emperyalizmini tecrit eden dünya güvenlik stratejisi, Rusya, Avrupa Birliği ve Japonya gibi büyük kapitalist devletlerle ittifak ve dolaylı ittifak imkanlarını da içermektedir. Bunlardan Rusya, iki kez parçalanan bir büyük devlet olarak bir bakıma mazlum milletler konumuna itilmiştir ve savunmadadır ve daha çok uzun süre savunmada kalmak zorundadır. Bu açıdan Türkiye için güvenli bir cephe gerisini ve işbirliği olanağını temsil etmektedir. AB ile Japonya ise gelişmiş kapitalist ülkeler olmaktan gelen çıkarları gereği ABD tehdidiyle göğüs göğüse gelmişlerdir. 4. Serbest piyasanın rolü. ABD emperyalizminin tek kutuplu dünya planının ekonomik aracı sözde serbest piyasadır. Dünya ölçeğindeki serbest piyasa denen mekanizma aslında tekellerin diktatörlüğünü örten bir perdedir. 5. Şirket-devlet ilişkisi. Devlet eskiden beri şirketlerin gücüdür ve şirketler de güçlerini devlet üzerinden büyütürler. Emperyalizm çağında devletin rolü ve müdahale alanı daha da artmış ve genişlemiştir. 6. Emperyalist devletin işlevi. Emperyalist sistem büyük devletler arasında en sonunda silahların konuştuğu hegemonya mücadelesidir. Emperyalist devletin işlevi bu üstünlük mücadelesini yürütmektir. Burada şirketin çıkarı değil, şirketlerin ağırlıklı kesimini temsil eden tekelci kapitalist devletin çıkarı belirleyici olur. Şirket kârının değil, kuvvetin azamiye çıkarılması da bu sayede gerçekleştirilir. 7. Silahın rolü. Dünyanın yeniden paylaşılması, 19. yüzyılın sonlarından beri ancak ve ancak silahlı güçle gerçekleştirilebiliyor. Ekonomik açıdan geriden gelen kapitalist devlet, ancak silah üstünlüğü kurarak dünyanın yeniden paylaşımını talep edebilir, ancak bu yoldan rakibini geçebilir ve ekonomik üstünlüğü sağlayabilir. Bu nedenle büyük kapitalist ülkeler azami silahlı güç inşasını 20. yüzyılın eşiğinden başlayarak temel politika olarak belirlemiş ve uygulamışlardır. 8. Dünya gericiliğinin merkezi. Demokrasiyi rekabet çağındaki kapitalizm getirmişti. Gençlik çağındaki kapitalizm köylüyü feodal bağlardan kurtarmıştı ve feodal devletlerle birlikte ortaçağ ilişki ve kurumlarını tasfiye etmişti. Ancak kapitalizm emperyalizm çağında ezilen dünyadaki her türlü gericilikle ittifak ederek demokrasi karşıtlığına dönüşürken kendi iç ilişkilerinde de demokrasinin kazanımlarını yok etti. Demokrasi ve insan hakları emperyalist kapitalist ülkelerin merkezlerinde artık bütünüyle görüntüdür, sahtedir ve eskiden kalan bir kabuktan başka bir şey değildir. 9. Dünyanın demokrasi dinamiği. Emperyalist merkezler, özellikle ABD, artık kendi içinde ve dışında her türden gericiliğin ve demokrasi karşıtlığının ekseni haline gelmiştir. Emperyalizme karşı milli devletlerini korumaya çalışan gelişmekte olan ülkeler ise, bugün dünyamızda demokrasi dinamiğinin görece var olabildiği alanlardır. 10. Demokrasi ve ulusallık. Faşizm yalnız emperyalist ülkelerde değil, ezilen dünyada da emperyalizm eksenlidir. Ezilen dünya ülkelerindeki hakim güçler, dünya gericiliğinin merkezi olan emperyalizmin en şöven ve en zalim güçlerine daha sıkı bağlandıkları oranda faşizme yöneliyorlar. Emperyalizme daha fazla bağımlılık, faşizm eğilimini güçlendirir. Daha fazla ulusallık ise daha fazla demokrasi getirir. Halkçı devrimci demokrasi ve ulusallık birbirlerini güçlendirirler. 11. Kuvvet dengelerinde değişme. Kapitalizm, toplumsal ekonomik kuruluşun niteliğindeki değişiklik anlamında yeni bir aşamaya girmiyor. Hala Lenin'in teorisini yaptığı tekelci kapitalizm çağındayız. Başka deyişle, emperyalizm ve devrimler çağındayız. Ancak 1990 yılından beri emperyalist sistemin siyasal dengelerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. ABD emperyalizmi 1990 öncesinde rakibi Sovyetler Birliği tarafından dengelendiği için hem Avrupa ve Japonya gibi büyük kapitalist devletler hem de ezilen dünya devletleri geniş bir manevra alanına sahiplerdi. ABD emperyalizmi iki kutuplu dünya koşullarında ezilen dünya devletlerini ve görece zayıf kapitalist devletleri parçalama, dağıtma ve mümkünse sömürgeleştirme fırsatını bulamıyordu. Ancak rakibi Sovyetler Birliği'ni dağıttıktan, iki kez böldükten ve savunmaya ittikten sonra bu fırsatı yakaladığı hesabıyla atağa geçmiştir. Değişiklik sistemin niteliğinden çok siyasal dengelerdedir. 12. Yeni Dünya Düzeni. Kapitalizmin 20. yüzyılda iç sömürüyü azaltması kendi tercihinin sonucu değil fakat 19 ve 20. yüzyılda dalga dalga yükselen devrimlerin dayatmasıydı. Emperyalist devletler 1. Dünya Savaşı öncesinden beri kendi ülkelerindeki işçi hareketini yatıştırmak için elde ettikleri dış sömürüden kendi emekçi sınıflarına pay veriyorlardı. Dünya dengeleri ABD emperyalizminin lehine değişince bu politikalardan vazgeçilmiş ve yeni dünya düzeni projesi gündeme getirilmiştir. Bugün özetle emekçinin maliyetini ucuzlatan ve ezilen dünya üzerindeki sömürüyü ağırlaştıran program uygulanmaktadır. Paranın sınırsız dolaşımı, gümrüklerin kaldırılması, özelleştirme, devletin küçültülmesi, sosyal hakların kısıtlanması, işten çıkartma ve sendikasızlaştırma, emperyalist saldırının alt başlıklarıdır. 13. Milli devletin rolü. Emperyalizm, azami sömürü eğilimidir. Ancak ezilen dünya devletleri ve emperyalist devletler arası çelişmeler, azami sömürüyü sınırlar. Bu açıdan azami sömürü eğilimi, başka ülkeleri devletsiz bırakma eğilimi diye de tanımlanabilir. Çünkü milli devlet iç pazarıyla, gümrükleriyle, destek ve teşvik uygulamalarıyla kendi iç piyasasını korur ve dünya piyasasının genişlemesi önünde set oluşturur. 14. Küreselleşmenin önündeki esas engel. ABD merkezli emperyalist sistemin küreselleşme denen sömürgeleştirme saldırısının önündeki esas engel milli devletlerdir. Mustafa Kemal tarafından sık sık belirtildiği ve Lenin'in önerisi üzerine 1920 Komünist Enternasyonal Kongresi kararında da saptandığı üzere emperyalizm çağının baş çelişmesi olan ezen-ezilen milletler çelişmesi günümüz durumunda ezenler ile milli devletler arasındaki çelişmedir. Ezilen milletler, mazlumlar, arkada kalan 80 yıl içinde milli kurtuluş savaşları yoluyla sömürge olmaktan kurtulmuş milli devletlerini kurmuşlardır. Ancak 1990'lardan beri küreselleşme saldırısıyla yüz yüze gelerek yeniden sömürgeleşme tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır.